Herkese merhaba. Geçen haftaki bölümümüzde gayrimeşru ile yasal olan arasında, yasa dışı olan arasındaki ilişkiyi incelemiştik. Bu enteresan bağlam hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Bu hafta da enteresan bir konu işleyeceğiz. Türkiye ekonomisi amok koşusunda. Ne demek amok koşusu? Evvela onu izah edeyim, ondan sonra bölüme başlayalım. Amok koşusu Filipinler özelinde görülen bir nörolojik hastalık. Daha çok Güney Asya'da görülüyor. Kişi bu nörolojik hastalığın pençesinde kıvranırken sinir sistemi bozuluyor ve son halinde, yani hastalığın son evresinde bir koşuya başlıyor, bir cinnet koşusuna başlıyor. İşte bu cinnet koşusuna amok koşusu deniyor. Bu amok koşusunun ama bir özelliği var. Ne zaman bitiyor? Kişi öldüğünde. Aslında amok koşucusu ölene kadar koşan, bir cinnet halini geçiren kişi oluyor. Benim iddiam şu, Türkiye ekonomisi amok koşusuna kalktı. Ne zaman duracak bu? Aslında ekonomi öldüğünde, ekonomi durduğunda amok koşusu da bitecek. Neden böyle diyorum? Bu soruyu Türk lirası gerçek değerinde mi sorusuyla beraber taçlandırdığımız zaman daha iyi anlıyoruz. Türk lirası gerçek değerinde mi? Aslında üzerine konuşmamız gereken hadise bu. Şimdi buraya gelirken son bir senede dolar kurunun seyrine bir baktım. Yani bir sene önce ne kadarmış, şimdi ne kadar? 7 Ağustos 2023'te 1 dolar 26.98 TL'ymiş bir sene kadar önce. 7 Ağustos 2024 tarihi itibariyle 1 dolar 33.59 TL'ye çıkmış. Yani dolardaki, dolar kurundaki bir yıllık artış %24.4 olmuş. Döviz kurundaki bu %24.4'lük artışa karşın TÜİK'in enflasyonu, yani fiyatlardaki artış %61.8. Şimdi son bir yılda fiyatlar genel seviyesi TÜİK'e göre %62 kadar artıyor. Buna karşılık döviz kuru, dolar kuru %24 kadar artıyor. Bunun bazı sonuçları var. Hiç bu sonuçlar üzerine düşünmeyen izleyicilerimiz için bunu örneklerle açıklamak istiyorum. Örneğin TÜİK'in verilerine göre son bir yılda kira artışı, gerçek kiradaki artış %124 TÜİK'in verilerine göre. Ama dolar kuru artışı %24.4. Şimdi böyle bir durumda nasıl bir şey başımıza geliyor? Bir varsayım üzerinden size bir örnek ifade edeyim. Mesela geçen sene gerçek kiranız 10.000 TL. Eğer ki geçen sene gerçek kiranız 10.000 TL ise, ortalama kira düzeyi 10.000 TL ise, TÜİK'in %124'lük kira artışı da eğer doğruysa, ki nitekim ortalamayı ifade ediyor, bu seneki kira, ortalama kira düzeyiniz ne kadar olacak? 22.400 lira olacak. Yani %124'lük bir artış yaşanmış olacak. Geçen seneki kiranızı şimdi dolar bazında ifade edelim. Geçen sene dolar bazında 10.000 TL kira veriyorsanız dolar bazında 370 dolar ödüyordunuz. Şimdi ise dolar bazında 666 dolar ödüyorsunuz. Türk lirası cinsinden %124'lük artış dolar bazında da %80'lik artışa tekabül ediyor. Neden? Çünkü dolar kuru enflasyon kadar artmıyor. Şimdi hep beraber düşündüğümüz zaman aynı sonuca çıkacağımıza eminim. Eğer ki dolar kuru sabitse fakat enflasyon durdurulamıyorsa, yani Türk lirası cinsinden fiyatlar giderek şişiyorsa ama dolar kuru bu esnada sabitse eşittir ne olacaktır? O halde Türkiye'deki iç piyasadaki her mal ve hizmetin fiyatı dolar cinsinden de artmaya başlayacaktır. Bunu 2-3 saniye düşürseniz muhtemelen siz de kavrarsınız. Peki bunun ne mahsuru var? Bunun şöyle bir mahsuru var. Bir süre sonra bu kısa vadede herhangi bir sorun da doğurmayabilir. Mesela döviz kurunu sabit tutarsınız. 2-3 aylık bir enflasyon tolere edilebilir. Fakat 14 aydır aynı süreci yaşıyor isek bunun bazı sonuçları olmaya başladı bu sürecin sonunda. Örneğin 17 Temmuz 2024'te, yani yaklaşık bir ay kadar önce, İstanbul Planlama Ajansı İngiltere'deki bir market ile Türkiye'deki bir marketin fiyatlarını kıyaslamış. Marketlerin ismini zikretmiyorum, yani reklam olmasın boşu boşuna, ama ikisi de ortalama marketlerdir. Londra'da 1 kilo kıyma 282 TL. İstanbul'da 1 kilo kıyma 420 TL. Şimdi kıyma Londra'da daha ucuz. Burada daha böyle alt başlıkları da var. Tavuk da daha ucuz, kuşbaşı da daha ucuz. Ama sadece et üzerinden örnek vereyim. Et daha ucuz yani Londra'da. Süte bakalım. 1 litre süt Londra'da 27,5 TL. Türkiye'de 40 TL. Tereyağına bakalım. Londra'da 1 kilo tereyağı 292 TL. Türkiye'de 524 TL. Zeytinyağı en enteresanı. Türkiye zeytinyağı ihracatçısıdır. İngiltere zeytinyağı ithalatçısıdır. Buna rağmen İngiltere'de, Londra'da, dünyanın en pahalı yerlerinden bir tanesi, Londra'da 1 litre zeytinyağı 361 TL, Türkiye'de 1 litre zeytinyağı 425 TL. Bu noktada tabii bütün mal ve hizmetlerimiz İngiltere'den daha mı pahalı? Hayır. Mesela yumurta daha ucuz. 6 adet yumurta İngiltere'de 79,5 TL'ymiş, Türkiye'de 30 TL. Zaten bu arada bu fark olduğu için yumurta bu sene, bu ay, Temmuz ayında zam şampiyonu oldu. Şimdi bu vaka böyle giderse enflasyon durdurulamaz ama döviz kuru enflasyon kadar da hızlı yukarı yönlü hareket ettirilmezse bu sürecin sonunda an itibariyle Avrupa'dan veya Batı dünya veya dünyanın genelinden daha pahalı bir ülke oluruz. Bunun ne mahsuru var? Yani Avrupa'dan daha pahalı olmanın ne mahsuru var? Şöyle bir mahsuru var. Eğer ki bunu yaparsak ithalat çok cazip hale gelecektir. Neden daha ucuz olan Avrupa'dan mal almak yerine daha pahalı olan Türkiye'den mal alayım ki? Bu davranışın tüketici kesimlerindeki en tipik, en moda göstergesi aslında Yunan adalarıdır. Neden bizim orta sınıflar Türkiye'de tatil yapmak yerine Yunan adalarına gidiyorlar? Çünkü Yunan adaları daha ucuz. Daha ucuz ne zamandan beri daha ucuz? Ya yaklaşık bir yıldır daha ucuz. Son haberler gösteriyor ki Türk lirası son 40 ayın yani 3 yıldan fazla süredir böyle bir şey yaşamıyoruz. Son 40 ayın reel olarak en değerli döneminde. Ben bunu böyle hiç ekonomiyle ilgilenmeyen çevrelere söylediğim zaman, Türk lirası reel olarak çok değerli dediğim zaman insanların asabı bozuluyor. Ya daha ne kadar değersizleşecek? 1 dolar olmuş neredeyse 34 lira. Daha da mı değersizleşecek bu deniyor? Halbuki o nominal düzeydir. Nominal düzey enflasyonla okunduğu zaman anlamlı. Yani reel değeri biz enflasyonla beraber kavradığımız zaman anlıyoruz. Sorun şu. Eğer ki enflasyon durdurulamazsa, dolar kuru giderek daha değersiz hale, Türk lirası giderek daha pahalı hale gelmekte. Peki enflasyon durduruluyor mu? Haziran ayında %1,64'lük bir enflasyon yaşadık. Haziran ayı enflasyonu %1,64. Temmuz ayı enflasyonu %3,23. Bu haliyle Mehmet Şimşek'in 14. ayında faizler oldukça yüksek. Asgari ücrete herhangi bir düzenleme yapılmadı. Dünya enerji fiyatları bizim lehimize gelişiyor. Örneğin doğal gaz fiyatı yılbaşından bu yana %31 ucuzlamış. Öte yandan hepsinin yanında döviz kuru da sabit. Neredeyse artmamış. Daha doğrusu enflasyon kadar artmamış. O halde enflasyonun düşmesini bekleriz değil mi? Varsayımımız budur tırnak içinde. Ama düşmüyor. Nedenine ilişkin daha önceki videolarda bu enflasyonun kar çekişli, maliyet itişli bir enflasyon olduğunu anlatmıştık. Eğer ki hani böyle bir merakınız varsa o videoyu da izleyebilirsiniz. Problem şu görünüyor. Bütün müdahalelere rağmen hasta enflasyona reaksiyon göstermiyor. Siz ne yaptınız? Faizi %50'ye çıkarttınız. Mevduat faizi oldukça yüksek. Carry trade gelirleriyle Türkiye'ye yabancı sermaye akıyor. Asgari ücreti de enflasyonisttir diyerek sabit tuttunuz. Emekliye falan da doğru düzgün para vermediniz. Vergileri de arttırdınız. Yani aslında eğer ki teşhisiniz doğruysa bu müdahalenin neticesinde hastanın reaksiyon göstermesi lazım. Fakat reaksiyon göstermiyor. Hasta enflasyon üretmeye devam ediyor. O halde teşhisiniz yanlış. Demek ki an itibariyle yaşadığımız enflasyon yüksek talepten kaynaklanmıyor. Teşhisiniz yanlışsa dolayısıyla müdahalede sonuç vermiyor. Peki bu iş nereye gidecek? Eğer ki enflasyon durdurulamazsa ki durdurulamıyor. Yani aylık %3'lük, %4'lük, aylık %3-3,5'luk enflasyona normal demeye başladığımız bir döneme girdiysek ama döviz kuru da sabit tutulmaya devam ederse Avrupa ile aramızdaki fiyat farklılığı giderek açılacaktır. Bu durum ithalatın patlamasına neden olur. Çok açık. İthalatın patlamasına neden olur, tüketim ithalatının patlamasına neden olur. Nitekim bu kadar değerli bir TL Türkiye ithalat cennetine çevirir ama çevirmiyor. An itibariyle çevirmiyor. Neden çevirmiyor? Çünkü yoksullaşıyoruz. Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Eğer ki bu haliyle, bu görüntüyle zenginleştiğiniz anda, halk kesimlerinden bahsediyorum. Zenginleştiğiniz anda ithalat patlar, zenginleştiğiniz anda ithalat patlar ve dış açık artar. Türkiye ekonomisi büyüme dönemlerinde cari açık verir. Küçülme dönemlerinde cari fazla verir. Bu haliyle Türkiye ekonomisini durdurmadan mevcut yöntemle enflasyonun duracağı yok. Mehmet Şimşek'in bu gidişatı aslında son derece tehlikeli bir gidişat. Türkiye ekonomisini durdurmaya çalışan bir gidişat. Eğer ki durdurulmazsa, yani o ne demek zaten? Çok büyük bir işsizlik. Ekonomik krizin yanı sıra bir de sosyal kriz barındırır. Ama eğer ki durdurulmazsa, bugünlerde tartışmalar sürüyor. Faiz indirilsin mi, çıkartılsın mı, çıkartılmasın mı, sabit mi kalsın vesaire diye. Benim yaklaşımım biraz daha farklı. Eğer enflasyon durdurulmazsa, ki durdurulamıyor, faiz inse de, faiz çıksa da, faiz sabit de kalsa fark etmez. Bu TL'nin bu reel değeriyle bir adım daha yol yürünecek bir yer kalmadı. Dolayısıyla bence bu hikaye bir amok koşusuna benziyor. Bu amok koşusunun neticesinde Türkiye ekonomisini durdurmaya çalışacaklar. Veya bu amok koşusu, bir cinnet koşusu öyle bir hale gelecek ki zaten Mehmet Şimşek'le beraber Türkiye ekonomisi de durmuş olacak. Mehmet Şimşek'in görev süresini nasıl tahmin edebilirsiniz? Eğer ki önümüzdeki 2024-2025 sonbahar kış aylarında döviz kuru hareketlenmeye başlarsa yukarı yönlü, bu durumda enflasyonu düşürme programına dönük beklentiler, pozitif beklentiler hemen negatifleşecektir. Ve Mehmet Şimşek bugünkünden çok daha sert sorgulanır olacaktır. Bu tabii benim kötümser tahminim. Kötümser tahminim, yani bunun bir de iyimseri var. Mevcut rezervlerle, carry trade'le aslında dolar kurunu bir şekilde biraz daha uzun süre tutabilirler. Ama dünyada bu kadar büyük jeopolitik riskler varken, 3. Dünya Savaşı zikredilirken, konuşulurken, bölgesel bir savaş riski konuşulurken, böyle 2000'li yıllardaki gibi yüksek faiz, yüksek reel kurla nereye varılabilir kestiremiyorum. Allah yardımcımız olsun. Önümüzdeki dönem dolar kuruna biraz daha odaklanacağımız bir dönem olacak gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.